Ayrım 3.
Kahveler gelince ikisi iki yerden höpürdettiler. Zat-ı halinizin hademesi de kahve pişirmesini bir hakkın biliyorlarmış. Bir daha höpürdetti. El pençe divan duran hademeye döndü. Teşekkür ederim sana. Çok güzel köpüklü bir kahve yapmışsın. Sağ olasın beyefendi hazretleri. Çıkabilirsin. Hademe arka arkaya giderek odadan çıktı. Efendim, biz çok mağdur olduk. Efendim, bizi nan ekmeğe muhtaç eylediler. Efendim, Çanakkale'de Mustafa Kemal Paşa'nın emrinde ecnebi donanmasını batıran biz, yağmur altında günlerce sırılsıklam, süngü süngüye dövüşen biz, yaralanan, ölümden dönen biz. Ceketini çıkardı, sol kolundaki iri altın düğmeyi çözdü. Gömleğin kolunu omuza kadar çemredi. Kolda dirsekten omuza kadar çok derin bir yara izi gözüküyordu. Ben topçu mülazımı evveliyim efendim. Bir baktım aşağıdan düşman geliyor. Neredeyse aramız 30 arşın. Ne yaparsın sen olsan? Askerin elindeki süngülü tüfeği kaptım. Allah Allah diye bağırarak yürüdüm. Sonrasını hiç hatırlamıyorum. Bir karanlık gözümü Karınca Adası'ndaki kilisede açmışım. Ya düşman süngüsünü bir karış daha sola saplasaydı? Tam kalbimin üstüne. Şimdi ben yoktum. Çanakkale Savaşı'nı, batan gemileri, süngü savaşlarını, ne kadar İngiliz öldürdüklerini, savaş alanının insan cesetleriyle dolduğunu, dünyanın bütün kartallarının, akbabalarının, öteki yırtıcı kuşların savaş alanı üstüne döndüklerini, sonra ölüleri nasıl parçaladıklarını bire bin katarak bir destancı ustalığıyla, coşkuyla anlatıyordu. Çanakkale Savaş Destanı'nı kim bilir şimdiye kadar kaç kez anlatmıştı da dinleyenlerin parmakları ağızlarında kalmıştı. Karınca Adası işte şurada deniz ortasında bir adadır. Çok iyi doktorlar vardı, vapurlar dolusu yaralı geliyordu. Kilisenin içinde hastalar üst üsteydi. Yakındaki okul boşaltılmış, orası da yaralıyla dolmuştu. Durmadan da yaralı geliyordu Çanakkale'den. Hastalar geldikçe evler boşaltılıyor, ev sahipleri de komşu evlere taşınıyorlardı. Ben 10 ailenin bir tek eve doluştuğunu biliyorum. Adanın Rum kadınları, kızları hasta bakıcılık, aşçılık yapıyorlardı. Bazen iaşe tükeniyor, Rumlar evlerinde ne var ne yoksa getiriyorlardı. Bir an geliyordu ki Rumlarda hiç yiyecek kalmıyordu. İşte o zaman yaralılar, Rumlar, hepimiz aç kalıyorduk. Bu sefer yörenin Türkmen köyleri yetişiyordu imdadımıza. Kayıklarla, motorlarla adaya yiyecek taşıyorlardı. Poyraz Musa böyle çok savaş hikayeleri dinlemiş, bıkmıştı ya ne yapsın. Müdür o kadar güzel anlatıyordu ki dalga bile geçemiyordu. Çanakkale bitti, bu sefer de Sakarya başladı. Müdür gittikçe konuşuyordu. Anlattı, anlattı, sonunda karlar üstüne yatmış, kaputuna sarılmış Mustafa Kemal Paşa'yı nasıl gördüğüne sıra geldi. Söz Mustafa Kemal Paşa'ya gelince daha bir coştu. Ayağa kalktı, oturdu. Elini kolunu salladı. Neredeyse ağzı köpürdü. Ordular, hedefiniz Akdeniz'dir, diye şehadet parmağını Akdeniz'e doğru uzattı. Poyraz Musa yeleğinin cebindeki saatini çıkardı baktı. Saatin güzelliği, değeri müdürün gözünden kaçmadı. Bu sırada da gene gözü konuğunun kol düğmelerine takıldı. Bir altın çerçevenin içine safir oturtulmuştu. Gözlerini bu güzel düğmelerden alamadı. Böyle değerli saati, böyle güzel giyinmiş, böyle güzel değerli kol düğmeleri olan bir kişi çok ileri gittiğini anladı. Affedersiniz beyefendi, Poyraz Musa beyefendi. Affınızı bilhassa rica ederim. Heyecanlandım efendim. Heyecanlandım da kendimi tutamadım efendim. Tutamıyorum hiçbir zaman efendim. Nasıl tutabilirim? Bizi çok mağdur ettiler. Affınızı rica ederim. Sesi toktu, tepelendi. Affedersiniz, size adımı söylemeyi bile unuttum. Affedersiniz, adım Abdülvahap. Teşekkür ederim Abdülvahap Bey. Abdülvahap Bey sıkılarak, ellerini ovuşturarak, birazcık maruzatım daha var. Dert söyletir, hal ağlatır. Ben Deniz Savaş'tan önce mal müdürlüğünde 20 yaşında katiptim efendim. Askerden mülazım-ı sani olarak terhis edildim. Savaş yüzü bile görmemişlere madalyalar, şanlar, şöhretler, makamlar, hanlar, hamamlar, çiftlikler, saraylar ihsan buyuruldu efendim. Ben Deniz iki yara almış, 5 yıl cepheden cepheye sürülmüş kişi. İşte böyle ipi pullah sivri külah kaldım. İşte böyle kasaba köşelerinde pinekliyoruz. Öfkeyle ayağa kalktı gitti. Öfkeyle pat diye makamına oturdu. Bir süre hiç konuşmadı. Parmaklarını kenetledi, gözlerini Poyraz Musa'nın gözlerinin içine dikti, uzunca baktı. Öteki de gözlerini onun gözlerinden kaçırmadı. Gözlerini kırpmadı bile. Böylece birbirlerine bakarak anlaştılar. Efendim heyecan. Efendim mağduriyet. Efendim affedersiniz. Zatınıza sual edemedim. Bir emriniz mi olacaktı? Estağfurullah beyefendi, bir ricam olacaktı. Hani biraz önce bahsettiğiniz Karıncalı Ada var ya? Evet, Karınca Adası. Ben o adaya yerleştim. Abdülvahap Bey'in yüzü güldü. Evet beyefendi, memnun ve hem de çok mesrur oldum. Bütün ovayı dünyanın dört bir yanından, Kafkaslardan, Girit'ten, öteki adalardan gelenler paylaştılar. Bütün kıyıları paylaştılar. Bir Allah'ın kulu çıkıp da ben de Karıncalı Adaya yerleşeceğim demedi. Çok memnun ve de mesrur oldum. Hangi eve yerleştiniz? Poyraz Musa ayağa kalktı, müdürün yanına geçti. Önündeki kalemi aldı, adanın haritasını masanın üstündeki boş kağıda çizdi. İşte bu ev, dedi. Münasiptir, çok güzel bir evdir. Daha yeni yapılmıştır. Çorbacı Manolis'in evidir. Kendisi bu mıntıkanın en büyük kumaş, şarap, zeytinyağı tüccarıydı. Şarabı, zeytinyağını Yunanistan'a, İtalya'ya ihraç eder, kumaşı da oralardan ithal ederdi. Münasiptir efendim. En güzel evi seçmişler zat-ı halleri. Bahçesi de büyüktür. Var, 3000 arşın murabba. Var. Abdülvahap gene delici gözlerini Poyraz Musa'nın gözlerinin içine dikti, bekledi. Poyraz Musa telaşla elini ceketinin iç cebine attı. Işıldayan bir kara kadife kese çıkardı. Kesenin doluluğu Abdülvahap Bey'i sevindirdi. Yüzüne mutlu bir gülümseme geldi, oturdu. Poyraz Musa da onunla birlikte gülümserken kesenin büzgü ipini çekti, içinden 5 altın aldı. Müdürün önüne koydu. Müdürde hiçbir kıpırdanma olmadı. Gülümseyen yüzü acılı, zavallı, kahra uğramış bir yüze dönüştü. Poyraz Musa hemen atıldı. Muhterem Abdülvahap Bey, acaba kâfi bulmadılar mı? Estağfurullah muhterem kardeşim, haşa muhterem kardeşim. Yalnız malumunuza bir mağdur olmuş, gadre uğramış şahıslarız. Malum derdi derunumuz, devlet bizi nan ekmeğe muhtaç etmiştir. Poyraz Musa cebine koyduğu keseyi yeniden çıkardı. Müdüre baktı, müdür düşünüyor. Poyraz Musa'yı büzgüsü açılmış kese elinde öyle duruyordu. Abdülvahap Bey bir keseye, bir Poyraz Musa'nın yüzüne baktı. Sağ elinin parmaklarıyla 3 işareti yaptı. Hemencecik önünde 3 altın daha parıldadı. Beyefendi neredeyse ilkinde olacak. Neredeyse acınızdan öleceksiniz. Vay benim akılsız başım, vah vah. Neredeyse aziz misafirimizi acından öldüreceğiz. Tuh, olacak iş mi? Altın gibi, mücevher gibi değerli bir misafire yapılacak iş mi? Heyecan efendim, heyecan. Bu sözleri söylerken gözleri hep yelek cebinden çıkardığı saatindeydi. Onun da saati Longines markaydı. Ve hem de altın kösteği bir avuçtan daha çoktu. Buyurun kalkalım. Hacı Stavro'nun lokantasına gidelim. Kalktı, Poyraz Musa'nın koluna girdi, kapıdan çıktılar. Merdivenleri sevinç içinde indiler. Yemekten sonra tapucuya gideceğiz. Çok rica ederim. Ona 1 altından fazla vermeyeceksiniz. Malum, sizin paranız benim param demektir. Bizim haberimiz olmadan o tapucu denilen kalpazan bütün dünyayı soymuş da Karun'dan da zengin olmuş. Ona 1 lira yeter. Parayı benim önümde vereceksiniz. 1 lirayı az bulursa ben zatınıza işaret ederim, 1 tane daha verirsiniz. 2 tane değil. Tapuyu hemen o anda alırız. Ortadaki yer değirmeninin de tapusunu istiyorum. Onun üstünde durmayın. Onun hiçbir kıymeti yok. Buyurun efendimiz, siz tapuları alın. Ben açık arttırmaya çıkartırırım gayrimenkulleri. Kimse görmez tabii açık arttırma ilanını. Günü gelince kafanıza takmayın. Orası kolay iş. Lokantaya kol kola girdiler. Yemeklerini çabuk yediler. Tapu dairesine yollandılar. Siz nasıl muttali oldunuz Karınca Adası'na? Çanakkale'de yaralanmış, Karınca Adası'nın hastanesinde yatmış bir arkadaşım söyledi. Bu adayı anlata anlata bitiremiyordu. Ona göre ada bir cennet, insanları da melekti. Ben de efendim, savaş bitince ömrümü bu adada tamamlayayım dedim. Durun bakalım, zat-ı halleri daha çok genç, evli misiniz? Değilim. Gel gör ki bir tek martıdan başka o adada canlı mahlukat yok. Onun adına da Karınca Adası demişler. Rumcası Mirmingi. Yani karınca demektir. Bir tek karınca bile yok o adada. Kimse de yerleşmek istemiyor oraya. Sanki perili bir ada. Ama öyle çok arı, öyle çok arı var ki teaccüp. Demek hiç evlenmediniz. Evlenmedim. Öyle ya, çok gençsiniz. Bu yaşta insan bu ıssız adaya kendisini bir ömür boyu hapse mahkum eder mi? Bütün mıntıka Rumeli, Kafkas, Şarki Anadolu, canıp mücahirleriyle doldu taştı da kimse adalarda oturmak istemedi. Kimi gönderdimse, üstelik de bir akçe almadan, İki gün sonra kaçtı da geldi. Senin karınca adasına da bir Allah'ın kulunu yalvar yakar oldum da kimsecikleri sokamadım. İsterseniz zat-ı halinize çok bereketli bir çiftlik vereyim. Çok da para istemez. Mübadillik bitti. Gelmiyor artık. Bu çiftliği size birkaç altına satabilirim. Ben bu kasabada kim varsa bir tek akçe almadan ev sahibi, bu köylerde kim topraksızsa toprak sahibi ettim. İstemem efendim. Ben karınca adasında oturacağım. İsterse hiç kimse gelmesin. Ben tek başıma oturacağım. Tıpkı Robinson gibi. Kim gibi olursa olsun. Ben bu adada oturacağım. Düşünüyor, düşünüyor bu Robinson adlı keferenin kim olduğunu çıkaramıyordu. Bir adada tek başına oturan bir kişiydi ya kimdi? Kimin nesiydi? Abdülvahap Bey bu kişiyi öyle bir söylemişti ki bu kişinin çok namlı bir kişi olduğunu onun söyleyişinden anlamıştı. Üzülmeyin. Birkaç ay içinde belki birkaç kişi gönderebiliriz. Amma ve lakin ada denince bizim milletin ödü kopuyor. Poyraz Musa benim de ödüm kopuyor diyecekti ya yuttu. Ben yalnızlığı severim. Tapu memuru onları sevinçle karşıladı. Yandaki koltuğa buyur etti. Kendi de bir sandalye çekti, karşılarına oturdu, hal hatır sordu. Ne içersiniz efendim? Kahve, sade. Abdülvahap Bey de kahve, sade dedi. Kahveler gelinceye kadar memleketin ahvalini konuştular. Elbet hal keyfiyet böyle olacaktı. Memleket harplerden çıkmış, yorgun düşmüş, ağır yaralar almış, cumhuriyet ise yeni kurulmuştu. Mustafa Kemal Paşa'nın mürşitliğinde bu millet çok mesafeler alacak, muasır medeniyeti kovalayacak, çok kısa bir zamanda da ona ulaşacak, onu yakasından sıkı sıkıya tutacaktı. Abdülvahap taaccüp içinde kalmıştı. Bu talip zırtapozu neden böyle ağız değiştirmişti? Baş başa oldukları zaman arkadaşlarla birlikteyken cumhuriyet, Bolşevik Mustafa Kemal aleyhine atıp tutar, ağzına geleni de gelmeyeni de söylerdi. Talibi tepeden tırnağa süzdü. Tapucu bacaklarını bir iyice bitiştirmiş, ceketini iliklemiş, ellerini de dizlerinin üstüne koymuş, başını önüne eğmiş bir hürmet abidesine kalbolmuştu. Bunda bir iş vardı. Bu Poyraz Musa'da bir iş vardı. Yoksa bu köpek feriştahın önünde bile böyle hazır ola geçmezdi. Böyle centilmen, yakışıklı, kibar, nazik bir insanın böyle bir ismi olabilir miydi? Poyraz Musa. Bu bir müstehar isimdi. Hem de böylesi müstehar isimleri ancak Kuvayi Millicilerin başları kullanırlardı. Kahveler geldi, içtiler. Sizden bir ricamız var. Beyefendinin bir haceti olacak. Talip hemen ayağa kalktı, masasına geçti, oturdu. Masası görkemli, büyük, işlemeli, pırıl pırıl bir masaydı. Koltuğu daha da görkemliydi, marokendi. Oturunca insan içine gömülüyordu. Eminiz olur efendim. Poyraz Musa beyefendi Karınca Adası'ndaki Manolis'in köşkünü hazineden satın aldı. Sizden tapusunu istiyoruz. Bir de efendim, Değirmencioğlu Yani'nin değirmeninin tapusunu. Baş üstüne efendim. Hemen ayağa fırladı. Eski, kurt yemiş raflara gitti. Oradan cildi paralanmış, koskocaman, kara, toz içinde kalmış bir defteri aldı. Masanın üstüne koydu. Bu sırada da Abdülvahap Bey Poyraz Musa'ya bir işaret çaktı. Poyraz Musa cebinden kesesini çıkardı, büzgüyü açtı. İçinden bir tek altın aldı. Bir adım attı, altını Talip Bey'in önüne koydu. Talip Bey hiç şaşırmadı. Parayı defterin üstünden aldı, Poyraz Bey'e uzattı. Buyurun efendim. Sizin paranız burada geçmez. Çok rica ederim Poyraz Musa Bey. Buyurunuz efendim. Poyraz Musa şaşırdı. Parayı alsın mı, almasın mı? Telaşlıydı. Abdülvahap Bey'e baktı. Ne yapayım dercesine. Buyurun efendim, çok rica ederim, buyurunuz. Koltuğundan ayağa kalktı, ceketinin ilikli düğmesine sol eli gitti, düğmeyi çözdü, ilikledi. Sizin hakkınız efendim, sizler bu memlekette, siz memurlarımız çok mağdur oldunuz. Buyurunuz efendim, bu kadarcık para ne ki? Hayır efendim, sizden bir kuruş bile verseniz alamam, 1000 lira bile verseniz alamam. Buyurunuz, rica ederim, beni daha fazla mahcup etmeyiniz, ayağınızın türabı olayım. Ama niçin? Çünkü siz bir kahramansınız. Size şu kadarcık bir hizmetimiz de olmasın mı? Size hizmet hepimiz için, herkes için, mebuslar, vekiller için de şereftir. Beni nereden tanıyorsunuz? Daha bu kasabaya bu sabah geldim. Efendim sizi kim tanımaz ki? Üngenç bir tavırla, biz, dedi, cahil değiliz. Küçük bir tapu memuruysak da bizim de biraz mürekkep yalamışlığımız var. Rica ederim buyurunuz. elini uzatmış öyle duruyor, gözlerinin içine yalvararak bakıyordu. Poyraz Musa ne yapacağını bilemez Abdülvahap Bey'e döndü. O sapsarı kesilmiş, titrer gibiydi. Göz göze gelirlerken gözlerini kaçırdı, başını yere eğdi. Buyurun beyefendi hazretleri, buyurun Poyraz Bey. Size hizmet. Poyraz Musa altını aldı, gitti yerine oturdu. Kesesini çıkardı, altının içine koydu. Talip rahat bir soluk alarak sol eli ceketinin düğmesinde yerine oturdu. Teşekkür ederim beyefendi. Başını defterin üstüne eğdi, sayfaları çabuk çabuk açmaya başladı. Bu sırada da Abdülvahap Bey mahcup, üzgün, dudakları titreyerek "Affedersiniz beyefendi, sizi tanıyamadım." Poyraz Musa tepeden "Zararı yok efendim, zamanla tanışırız." "Talip Bey, size söylemiş miydim? Tüccar..." "Tüccar Manoli efendim." Biraz sonra Talip Bey ince, uzun endamıyla ayağa kalktı. Sol eli daha ceketinin düğmesindeydi. "Buldum efendim. Mirmingi adasında Tüccar Manolis'in köşkü." Birkaç sayfa daha açtı. "Evet, Değirmencioğlu Yani'nin değirmeni. Şimdi efendim, Katip Bey'i çağırayım da onun yazısı çok güzeldir." Az sonra katip geldi. "Beyefendi için iki tapu yazacaksınız." Poyraz Musa'ya döndü. "Nüfus cüzdanınız efendim." Poyraz Musa güldü. Onunla birlikte Abdülvahap Bey de güldü. Gülenlere tapucuyla katip de katıldı. "Nüfus cüzdanına gerek yok efendim, zahmet buyurmayın. Siz söyleyin, Katip Bey yazsın." "Yazısı çok güzeldir de." "Onun için sizin tapularınızı ona havale ettim. Çabuk da yazar, bir kahve efendim." "Talip Bey, ben bir kahve içeceğim, sade." Çok dalgındı. Sanki burada değil de çok uzaklardaydı. Sıkışmıştı, bir kurtuluş yolu arıyordu. "Sade." Poyraz Musa coşkun bir sevinçle, "Madem Abdülvahap Bey kardeşimiz içecek, bana da sade." Hademe kahveleri getirdi. Onlar kahvelerini daha bitirmeden katip odaya girdi. "Yazdım, mührü de bastım. Her şey tamam. Bir imzanız kaldı memur bey." Talip Bey tapuları imzalarken dikleşti. Mutlu bir gülümseyiş attı ortalığa. "Hayırlı olsun efendim. Sağlıcakla, sıhhatle, saadetle oturun efendim." Poyraz Musa ayağa kalktı, masaya kadar gitti. Talip Bey'i canı gönülden kucakladı. "Teşekkür ederim," dedi. Abdülvahap Bey'i bu hareket dilhun eyledi. Ta yürekten yaraladı. "Eşek kafa Abdül," diye içinden geçirdi. İnsan böyle bir adamı bir bakışta anlar. Bir sözünden kim olduğunu çıkarır değil mi? Eşek kafa. Talip Bey onları hükümet konağının avlu kapısına kadar uğurladı. Avluya dışarı çıkınca Abdülvahap Bey Poyraz Musa'yı bir köşeye çekti. "Çok çok özür dilerim zat-ı halinizden. Mecburiyetten neredeyse yerin dibine geçeceğim. Buyurun efendim altınlarınızı." Avucundaki altınları ona uzattı. "Buyurunuz, siz bir kahramansınız." Poyraz Musa altınları aldı, kesesini çıkardı. Teker teker sayarak keseye koydu. "Allah'a ısmarladık Abdülvahap Bey, gene görüşürüz. Her şey için çok teşekkür ederim. Bana çok yardım ettiniz, Allah'a ısmarladık. Bu iyiliğinizi ölünceye kadar unutmayacağım." Bu son sözler Abdülvahap Bey'i cana getirdi. "Güle güle beyefendi," dedi. "Her zaman zatınızı beklerim. Affınızı da rica ederim. Tekrar ve tekrar rica ederim efendim." Poyraz Musa köşeye dönünceye kadar arkasından baktı. "Daha ne yapacaktık pezevenge?" dedi, öfkelendi. "Kim olursa olsun canım. Ölmüş eşek kurttan korkar mı? Daha ne yapacaktık kendini tanıtmayan, kim olduğunu söylemeyen bir kimseye?" Daireye gitmeyi hiç canı istemiyordu. Kaymakama gitmeli. Bu akşam için hazırlık yapmalı. Mükellef bir çilingir sofra kurmalıydı. Adamı bir akşam sofrasına da çağırmadık. İkircikliydi. Bu hadiseyi kaymakama anlatmalıydı. Bakalım ne diyecek. Ne kadar da çok şaşırdı adam. Poyraz Musa parasını geri verdiğimde kim bilir ne düşündü benim hakkımda. Kaymakamla birlikte bu adamı anlatınca ne kadar da güleceğiz. Hele 8 altını avucuna koyunca Poyraz Musa'nın, onun asıl adı Poyraz Musa olamaz. Kim bilir, belki de ipten, kazıktan kurtulmuş bir kimse. Adı da, nasıl da gözleri yuvalarından fırladı. Altınları da tek tek okşayarak kesesine saydı. Utanmasa önümde paraları 10 kere sayabilirdi. İnanamıyordu ki. Kaymakama anlatacağım. Onun parayı alırkenki hali dille tarif edilemez. Kaymakam zevkinden dört köşe olacak. Poyraz Musa allak şallak olmuştu. Abdülvahap Bey hakkında ne düşüneceğini bilemiyordu. Altınları herhangi bir korkudan, saygıdan verebileceğini hiç sanmıyordu. onun kim olduğunu bir bakışta anlamış, ciğerlerine kadar bütün içini okumuştu. Küçücük, akı gözükmeyen yeşil gözleri fel fecir okuyordu. Alnındaki birbirine geçmiş kırışıklar kim bilir ne kadar macera saklıyordu. Altınları verirken alnındaki bütün kırışıklar açılmış, gözleri birer damla yeşil ışığa kesmiş, burun kanatları sevinçten titremişti. Acaba tam tersi mi olmuştu? Yüzü sapsarı kesilmiş, elleri mi titremişti? Yeşil gözleri ölü koyun gözleri gibi buruş buruş mu olmuş? Dizlerinin bağı mı çözülmüştü altınları geri verirken? Abdülvahap Bey'e ne olmuşsa olmuş. Ona çok kaba, çiğ davranmıştı. Bu yüzden de kircik içinde, karanlık içinde, kıvranarak önüne çıkan birkaç adama sorduğu nüfus memurluğuna vardı. Dalgınlıkla kapıyı bile vurmadan nüfus memurunun odasına girdi. Memurun karşısında durdu. Önündeki kurt yemiş, yarılmış tozlu masanın arkasında, pos bıyıkları ağarıp kar gibi olmuş, iri kafalı, iri mavi gözlü, geniş omuzlu, saçları bir topak bulut gibi gelmiş başına konmuş, bu masaya hiç yakışmamış, bir heybet gibi nereden nasıl gelmişse gelmiş oraya oturmuş, gözlerini dikmiş, sert ona bakıyordu. Otur falan da demiyor, gülümsemiyor, salt öyle yüzü kıpırtısız buz gibi, bir tanrı yontusu gibi. Bir kıpırtasa, bir parmağını oynatsa hemen konuşmaya başlayacak. Onun ağzından girecek, burnundan çıkacak, avucunun içini alacak, buruşturacak, şuraya atacaktı ya. Adam taş kesilmiş, donmuş kalmıştı. Bu kasabada da amma acayip insanlar vardı. Kimi görür görmez ayağa kalkıp amuda dikiliyor, kimi resmini gazetede gördüğü savaş kahramanına, belki de Mustafa Kemal Paşa'ya benzetiyor. İşte bu adam da, han soylu baba yiğit de taş kesilmiş soluk bile almadan, gözlerini bile kırpmadan bekliyordu. Önce sağ ayağını öne attı, geriye çekti. Birkaç kez bu devinimini sürdürdü. Arkasından sol ayağını. Boyacı da çizmeleri ne kadar güzel boyamıştı. Ayakları yer değiştirirken eski taban tahtaları birkaç kez gıcırdadı. Buna karşın nüfusçuda hiçbir değişiklik olmadı. Sonunda dayanamadı. Ne olursa olsun dedi, canının dişine taktı, konuşmaya başladı. Muhterem Üzeyir Bey Hazretleri, zatınıza hazretleri diyorsam kusurumuza bakmayınız. Siz hazretten de, beyden de, paşadan da daha âli bir mevkidesiniz. Biz sizin kim olduğunuzu bilerek huzurunuza geldik. Önce sesi titredi, karıncalandı. Sonra düzeldi. Sözcükler ağzından kolaylıkla akmaya başladı.